Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Hatıralar programının bir yenisinden hepinize sevgiler ve saygılar. Bu hafta da sizlerle beraber şöyle maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Ve bakalım maziye şahitlik etmiş olanlardan kim ve bize hangi hatıraları nakledecek. Değerli dinleyiciler, şehirlerin sultanı İstanbul'un cazibe merkezlerini bir zamanlar şairlerin, yazarların, edebiyatçıların devam ettiği eski mekanlar teşkil ederdi. Beyazıt ve Havalisi, tarih hazinelerinin açıldığı, geçmiş zaman mücevherlerinin saçıldığı, demli çayların ve Yemen kahvelerinin bol bol içildiği bu renkli köşelerin başında geliyordu. Bülbül nameleriyle gülü daha fazla gülümsettiği gibi, tarihi çınarın altında yapılan sohbetler, okunan şiirler, anlatılan fıkralar ve hatıralar, o ağacın altını da adeta bir cennet bahçesi haline çeviriyordu. Bayezid Camii'nin şadırvanında sular akarken, müezzinler gönül iklimini şenlendiren ezanları okurken, o ağacın altında yaz ikindileri yaşanırdı. Mesela Asaf Halet Çelebi olanca çelebiliğiyle Kütüphane-i Umumi'nin kitabeli kapısına içeri dalar, Allame-i Cihan İsmail Sahip Sencer'in feyzinden nasibini alırdı. Kendisi matematik hocası olmasına rağmen çevresi tarafından meşhur bir edebiyatçı veya tarihçi olarak tanınan Nuri Karahüyüklü, 93 Harbi'nin Osmanlı tarihindeki meş'um rolünü izah ederdi. Bir yandan da Gazi Osman Paşa'nın kullandığı kılıcın kabzasındaki yazının hangi hattata ait olduğunu anlatmaya çalışırdı. Ali Nihat Tarlan, Tebrizli Sahibin Divanı'ndan şiir okurken adeta kendisinden geçerdi. Ahmet Hamdi Tanpınar, güvercin topuklarıyla gezinen sükutu sakitane bir tavırla dile getirirdi. Yahya Kemal, Aziz İstanbul'un azizlerini leziz bir üslupla canlandırırdı. Kendisini dinleyenleri kâfi miktarda heyecanlanırdı. Öyle bir şahıs vardı ki burada değerli dinleyiciler, arada bir söze karışır, Sa'd İbn-i Vakkas Hazretlerinin Kadisiye Harbi'nde bir vuruşta 10 düşman askerini birden nasıl yere serdiğini olanca hamasetiyle dile getirirdi. Bu arada savurduğu sağ eliyle hemen yanı başında durup da konuşmalara kulak veren garsonun çay tepsisindeki bardakları tuz buz ederdi. İşte bu şahıs Mükrim'in Halil Yınaşlı değerli dinleyiciler. Son devir tarihçilerinin en meşhurlarından, aynı zamanda şahsiyetiyle de dikkati çeken bir kimseydi. Bu çınarın altında görmüş geçirmiş, bu çınarın altında yapılan hasbihaller asıl kıvamını İbnül Emin Mahmud Kemal Bey ile Mükrim'in Halil Yınaşlı'da bulurdu değerli dinleyiciler. Son şairlerin yazarı İbnül Emin Mahmud Kemal Bey, sert ve disiplinli bir hocanın sınıfına girişi gibi bu edipler ve şairler meclisine dahil olurdu. Sandalyesini hafifçe gıcırdatan dinleyicilerden birine gazaplı bir nazar ederdi ve bir anda sükuneti temin ederdi. İbnül Emin Mahmud Kemal Bey ile Mükrim'in Halil İnanç o ağacın altını çok sık şenlendirirlerdi. Tarih ve edebiyat muhiplerinin kafalarını ve gönüllerini dinlendirirlerdi. Kendilerine Esafili Şark adını veren topluluğa mensup bir takım şairler ve yazarlar da yaz ikindilerinin gediklerini oluşturuyordu. Onlara bu unvanı Mükrim'in Halil Hoca vermişti. Ona göre insanlar şu dört gruba ayrılırdı. Şişçiler, nizam-ı alemciler, ırz ehli ve esafili şark. Şişçiler aksiyon adamlarıydı. Nizam-ı alemciler ise fiiliyata geçmeye takati olmayan ıslah alem idi. Yani alemi ıslah edicilerdi. Ama fiiliyatta bir şey yok. Irz ehlini kimseye kötülüğü dokunmayan masum insanlar teşkil ederdi. Bunlar hiçbir şeye karışmazlardı. Esafili şarkı temsil edenler ise tembel ve parazit adamlardı. Esafil sefiller demek, şarkın sefilleri. Mahmut Kemal Bey'in, İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'in hususiyetlerden bir tanesi yaşını gizlemesiydi değerli dinleyiciler. Hiç hoşlanmadığı bir mevzuydu yaş mevzu. Fakat Müklim'in Halil Hoca ne yapar eder, Hazret'in o sırada kaç yaşında olduğunu ortaya çıkarırdı. Mesela en az 50 yıllık tarihi bir hadiseyi anlattıktan sonra İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'e döner, üstad herhalde bu hadiseyi yaşamıştır derdi. İşte asıl kıyamette o zaman kopardı. Müklim'in Halil Hoca tam bu sırada pamuk fitili büyük çakmağını büyük bir itinayla cebinden çıkarır, taşları çat çat birbirine çarparak alev alması için uğraşırdı. En az 10 dakika geçtikten sonra çakmağını yakmayı başarır, sigarasından bir nefes çektikten sonra asıl konuşması başlardı. Evet, böyle birbirleriyle atışırlardı ama İbnül Emin Mahmut Kemal Bey ile Müklim'in Halil Hoca eskilerin tabiriyle birbirinin lazımı gayrı mufarıkıydı. Yani birbirinden asla ayrılmaz ikiliydi. Bu iki mühim ilim adamı tarih sahnesine beraber çıkarlardı. Rollerini en güzel şekilde oynarlardı. İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'i konuşturmanın, ona fıkra anlattırmanın, hatta öfkelendirmenin yolunu ve metodunu en iyi Müklim'in Halil Hoca bilirdi. Dolayısıyla kendisine sık sık mürettep sualler tevcih ederdi. Yani tertip ettiği kasti sualler sorardı. Gazabı bile lezzetli olan Hazreti deşifre ederdi. Tabii ki Mahmut Kemal Bey de fırsatı kaçırmazdı. Yeri gelince muhatabını bir güzel teşhir, hatta terzil ederdi, yani rezil ederdi. Ama şurası da bir hakikatti ki değerli dinleyiciler, alan memnun, veren memnun kabilinden, onların birbirlerine bu tarzda muamele etmeleri kendilerini rahatsız etmezdi. Aksine hal ve gidişten hem memnun hem mahzun olurlardı. Bir gün merhum İbnül Emin Bey'in bir meclisinde ırz ve namustan bir bahis açılmış. Gençliğimde bir gün konağımızın bahçesindeki tulumbalı çeşmede ikindi namazı için abdest alıyordum demiş. Tabii kollarım ve paçalarım sıvalıydı. Abdest alışım tam bitmişti ki dış kapı çalındı. Yakında bulunduğum için açtım. Bir nefer beni terbiye dairesinde selamlayarak merhum pederimin dostlarından bir paşanın emanet alıp okuduğu kitabı geri yolladığını söyleyerek bana uzattı. Ben alınca tekrar bir asker selamı verip dönüp gitti. Ben de yukarıya çıkarak odasında mütalaa ile meşgul bulunan pedere olanı anlattım. Bana bir şey söylemeden zehir gibi sert bir bakışla baktı ve kitabı koyacağım yeri eliyle işaret etti. Bu hadiseden sonra da benimle bir daha konuşmadı. Böylece aradan 40 gün geçti. Hazretin dargınlığı devam ediyor. Ben ise üzüntüden hastalanmış bulunuyordum. Ancak kendisine bir şey sormama da imkan yoktu. Sonunda validem merhume, Paşa Hazretleri, mahdumunuz yataklara düştü. Cezanız herhalde haklıdır. Ama kabahatinin ne olduğunu bilmiyor. Lütfen, kerameten, merhameten söyleyin de af dilemeye mecali olsun deyince ondan şu cevabı almış. Daha ne olsun? O bizim aile namusumuzu ihlal etti. O nefer olacak herif o gün benim oğlumun kollarını ve topuklarını gördü. Sonra gider sağda solda bunları anlatır. Buna tahammül etmek mümkün mü dedi. Bunu anlattıktan sonra merhum herkese göz gezdiriyordu. İşte ırz ehli, namus ehli, edep ehli böyle olur. Biz de bundan sonra babamızın bizim edebimize, ırzımıza bu derece mukayyet olmasına dikkat ettik. Biz de ırz ehli, edep ehli olarak kaldık derdi. Bunun üzerine Müklim'in Halil Hoca, canım efendim, hamdolsun hepimiz ırz ehliyiz. Mesela ben de öyleyim deyince Mahmut Kemal Bey, be adam, senin evinde ayna yok mu? Sen hiç aynaya bakmıyor musun? bu suratla sen elbette ırz ehli kalırsın. Sana kim dönüp bakar? Diye şaka yaptı. Değerli dinleyiciler, Mahmut Kemal Bey ile Mükrimin Halil Hoca'nın nükteleri hiç bitmezdi. İbnül Emin Mahmut Kemal Bey, suretinden ziyade siretinden hoşlandığı hocayı arada bir haşlar, Elbistanlı, Kelbistanlı derdi. Evet, Mükrimin Halil Bey, Maraş'ın Elbistan kazasında doğmuştur 1897 senesinde. Babası alim bir zat idi, Halil Kamil Efendi kadılık yapmıştır. Dedelerin arasında büyük alimler vardır. Babası en son Adana'nın Hacın kazasında, ki şimdiki adı Saim Beylidir, orada kadı iken Ermeni isyanında şehit edilmiştir. Sadece babası değil, annesi olmak üzere diğer ailesinin fertleri de bu katliamda hayatını kaybetmiştir. Mükrimin Halil Hoca ilk tahsilini pederinin kadı olarak dolaştığı Elbistan, Malatya, Diyarbakır gibi şehirlerde tamamlamış. 8-9 yaşlarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olmuş. 1913 senesinde İstanbul'a gelmiş. Burada Gelenbevi Sultanesini, yani lisesini bitirmiş. Daha sonraki yıllarda hem Mülkiye Mektebi'nden hem de Edebiyat Fakültesinden mezun olmuş. Kabataş Lisesi ile Galatasaray Lisesi'nde muallimlik yapmıştır. Bilhassa bu ikinci lisedeki vazife seneleri oldukça renkli geçmiştir. Adına Frenk Diyarı dediği ve mecbur olmadıkça gitmediği Taksim ve Beyoğlu cihetinde tedrisat yapıyordu Galatasaray Lisesi. Ona bir nevi gurbet diyarı veya sürgün yeri oldu. Yahya Kemal'in Ezansız Semtler diye tavsif ettiği bu havaliyi o da kütüphanelerden mahrum olduğu için sevmezdi. Fakat zamanla bu yeni muhite de alıştı. Galatasaray Lisesi'nin Mektebi Sultani olduğu günlerin hayaliyle derslerine başladı. Bir zamanlar şehzadelerin okuduğu Galatasaray Lisesi artık zenginlerin şımarık çocuklarını yetiştiren bir müesseseydi, bir tedrisat tahsil müessesesiydi. Buna rağmen hoca en kısa zamanda otoriteyi temin etti. Kendisini sevdiren, saydıran ve dinletmesini bilen güçlü bir tarih muallimi olarak temayüz etti. Yeri geldikçe talebelerini azarlamaktan, onların anlayacağı bir üslupta konuşmaktan da çekinmedi. Bir gün derse girdiği sınıflardan birini fena halde haşlamış. "Sizin analarınızın, babalarınızın hayat idealini avucumun içi gibi biliyorum. Hepinize çok para kazanacak, rahat yaşayacak meslekler hazırlamak istiyorlar. Onlara göre muvaffakiyetin ölçüsü sadece budur. Ama dünyada büyük olarak ne yapılmışsa, böyle muvaffak insanların dışında, hatta onlara rağmen yapılmıştır," demişti. Hoca, genç ve heyecanlı bir tarih muallimi olarak çeşitli liselerde muallimlik yaptıktan sonra Türk Tarih Encümeni Hafız-ı Kütüplüğü'nde bulundu. Yani Türk Tarih Kurumu'nun kütüphane müdürlüğünde bulundu. Sonra Paris'e gönderildi. Ona bu vazifeyi, o zamanki adıyla Marif Vekaleti, Teftiş Heyeti Reisi Rıdvan Nafiz Bey ayarlamıştı. Vazifesi, Fransız kütüphanelerini dolaşacak, İstanbul kütüphanelerinde bulunmayan Arapça, Farsça yazmaları, mahdutatı istinsa edecek, çoğaltacak. 2,5 yıl bu ilim hazinelerinin arasında dolaştı, 1927 yılında İstanbul'a döndü. 1933 senesinde Edebiyat Fakültesinde Orta Çağ doçenti oldu. 1939 yılında da profesörlüğe yükseldi. 1957 yılında ise Ordinarius Profesör payesini kazandı. Efendim, Mükrimin Halil Bey'in en mühim hususiyetlerinden birisi insanı hayrete düşüren kuvvetli hafızasıydı. Tabir caizse hoca tam bir hafıza şampiyonu idi. Gerek ders verirken, gerekse hususi sohbetlerinde konuşurken en küçük teferruatı bile ihmal etmezdi. Harplere liderlik yapan büyük kumandanlarla onların maiyetinde bulunan diğer kahramanların adlarını, babalarının ve dedelerinin isimlerini, efendim mensup oldukları kabilelerin ünvanlarını, hatta kullandıkları kılınçların şekillerini bile gözlerinizin önünde adeta canlandırırdı. Tarihi hadiseler olanca manzarasıyla adeta tablolaşırdı. Kendini dinleyenleri de tabii son derece heyecanlandırırdı. Hoca tarih sohbeti yapmak için zaman ve mekan mefhumlarına ehemmiyet vermezdi. Fakülte kürsüsünde konuştuklarıyla Laleli kahvelerinde yaptığı sohbetler, derinlik ve lezzet itibariyle aynı kıvamdaydı. Bazen de yürürken hasbihal ederdi. Yine aynı heyecanla mazinin hususiyetlerini ve güzelliklerini bugüne taşırdı. Bu haliyle eski devir filozoflarını andırırdı. Meşşai filozofları böyle yürürken ders anlatırlarmış. Onun için meşşai derler. Meşşai yürüyen demektir. Hiç şüphesiz değerli dinleyiciler, bu tarih seferleri hayli uzun sürerdi. Fakat onun cazibe alanına bir kere girdikten sonra zamanın nasıl geçtiği bir türlü fark edilemezdi. Bu ayaküstü yapılan sohbetlere katılan bir doktor o günleri anarken gözleri yaşarmış. Bana hoca Abbasi halifelerinden söz açınca Aksaray'dan Bayezid'e tam 3,5 saatte geldik demişti. Müklim'in Halil Bey talebelerinden de böyle hafıza kuvveti beklerdi. Tarihi meslek olarak seçenlerin böyle bir hususiyete sahip olması gerektiğini ileri sürerdi. İmtihanlarda da hep hafızaya dayalı sualler sorardı. Tabii ki bu kabil sualleri cevaplandırmak hayli müşkül olurdu. Mesela Adnan Gize, talebelerinden Adnan Gize, fakülte bitirme imtihanlarında Abbasiler zamanındaki Horasan valilerini say demiş. O da doğru cevap verince başka hiçbir sual sormamış, tam puan vermiş. Bu kadar hafızaya emniyet veren bir kimseydi Müklim'in Halil Hoca. Değerli dinleyiciler, daha önce de size arz ettiğimiz gibi gençlik yıllarında Müklim'in Halil Hoca Paris'e gitmişti. Dünyaca meşhur kütüphanelerden Bibliothek Nationale'e devam etmişti. Orada Nusretname adında bir kitapla karşılaştı. Bu son derece kıymetli eserdir. Silahdar Ağa tarihi namı diğer. Bundan bir tane edinmek için derhal harekete giriyor. Fakat tabii onu temin etmek o kadar kolay değil. Nüsa tek nüsa. Fotoğrafını çekmek, fotokopisini almak, dışarıya çıkarmak mümkün değil. İşte tam o sırada hocanın dillere destan hafızası imdada yetişiyor. Her gün 5-10 sayfa ezberliyor. Akşam kaldığı otele gelip onları yazıyor. Böylece kitabı tamamen istinsah ediyor. Daha sonra İzmir'de ortaya bir nusretname çıkıyor. Bir bakıyorlar ki arada hiçbir fark yok. Tabii bu onun hafıza kuvvetini gözler önüne seriyor. Hadiseye şahit olanları da çok şaşırtıyor. Merhumun bu hususiyeti yazsa da celselerinde de kendini gösterdi değerli dinleyiciler. 27 Mayıs harekatından sonra ya hayırsız adaya götürüldü Müklim'in Halil Hoca. Demokrat Parti aleyhine şahitlik yapması için tazyik altında bırakıldı. Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor sözüyle tarihe geçen Salim Başoğlu'nun her sualine bilmiyorum efendim, hatırlamıyorum efendim diye cevap veriyor. Mahkeme reisinin sabrı taşıyor. Bütün bir ilim aleminin karşısında hürmetle eğildiği hocaya sert sert baktıktan sonra şöyle bağırıyor. Hoca hoca diyor. Siz hafızasının kuvvetiyle dünyaca meşhur bir adamsınız. Nasıl bilmezsiniz? Nasıl hatırlamazsınız diyor. Tabii Müklim'in Halil Bey, Salim Başoğlu'nun bütün çirkin sözlerini, taciz edici laflarını sineye çekiyor. Prensiplerinden taviz vermeyen bir karakter abidesi olarak ihtilalcilerin karşısında dik durmasını biliyor. Mithat Sertoğlu, Müklim'in Halil İnanç'la ilgili hatıralarını anlatırken şöyle diyor. Bir gün hoca beni dairede ziyarete gelmişti. Kalktım el öperek yer gösterdim. Her zamanki adetine aykırı olarak 4 saat kadar oturdu. Birçok hadiselerden, pek değerli hatıralardan bahsetti. Bazılarından ve bu arada şahitlik için götürüldüğü Yassıada heyetinin önünde gördüğü muameleden acı acı yakındı. Hakikaten ben de o gün orada tesadüfen dinleyici olarak bulunmuştum ve çok hürmet ettiğim bu dünya çapındaki büyük alimimizin radyo vasıtasıyla ve bütün dünya karşısında maruz kaldığı nalayık muameleden dolayı derin bir hüzün ve elem duymuştum. Ancak bu olaya benim de şahit olduğumu bilmesini istemedim hocanın. Hocamız ise aynı şeyleri hatırlamanın vermiş olduğu üzüntüyle bakışlarının nemli ve sesi titrek olarak evladım dedi. Ben gençliğim dahil bütün ömrümü kütüphanelerde ve kitapların arasında geçirdim. Dost sohbetlerinden başka eğlence ve avunma bilmedim. Hayatımı sadece öğrenmek ve öğretmekle geçirdim. Başka hiçbir emelim olmadı. Karşılığında ise mükafatım pek acı oldu, dedi. Değerli dinleyiciler, Müklim'in Halil İnanç, Türk tarihine ve İslam tarihine adeta vurgundu. Türkleri İslam'ın kahraman ordusu olarak kabul ederdi. Bu asil milletin dünya tarihinde işgal ettiği yüksek mevkiyi her vesileyle dile getirirdi. Anadolu'nun Türkler tarafından fethini mütehassıs ve mütebahhir bir tarihçi olarak son derece ehemmiyetserdi. Orta Çağ ve Selçuklu medeniyetinin yegane mütehassısıydı. Tuğrul Bey'in türbesinin resmini devamlı yanında taşırdı. Zaman zaman dostlarına da gösterirdi. Osmanlı padişahlarından hemen hepsini çok severdi. Fakat en fazla Yıldırım Bayezid'le Kanuni Sultan Süleyman'dan hoşlandığını söylerdi. Dünyevi meşguliyetlerin verdiği sıkıntılardan bir an için olsun kurtulmak istediği zaman Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesine koşardı. Böylece müptezel muhitten kısmen de olsa uzaklaşırdı. Marif Vekaleti'nin neşrettiği İslam Ansiklopedisi'ne Yıldırım Bayezid maddesini yazdı ki çok etraflı bir maddedir. Yine Artuk Bey, Afşin Bey, Atsız Bey gibi Selçuklu kumandanlarına da hayrandı. Plevne'nin düştüğünü namaz kılarken öğrenip de bir daha başlarını secdeden kaldıramayanları rahmetle minnetle anardı. Türk milletinin çobanında bile mizah vardır. Türk milletinin eşkıyası bile merhametlidir derdi. Mükrimin Halil Hoca çatık kaşlı, suratı asık, soğuk ve donuk ilim adamlarından değildi değerli dinleyiciler. Aksine güler yüzlüydü, tatlı sözlüydü, şakacı ve son derece müsamahakar bir insandı. Küllükte, laleli kahvelerinde ve daha başka mekanlarda yaptığı sohbetler bu hususiyetinden dolayı zevkle, şevkle dinlenirdi. Konuşmaları başka bir revnak kazanırdı. En ağır şakalara bile tahammül etmesini bilirdi. Hatta kendisi hakkında hiciv yazanları dahi anlayışla karşılardı. Ali Nihat Tarlan anlatıyor merhum. Bir akşamüstü Kara Mustafa Paşa medresesinin yanından geçerken çocukların kuyruğuna ip takarak oynattıkları bir sıçan can havliyle hocanın paçasından girip kalçasına kadar tırmanır. O da bu garip nesneyi eliyle yakalar ve ne olduğunu bilmediği için büyük bir dehşet içinde kendisini eve dar atar. Bir de bakar ki küçük bir sıçan. Tabii Ali Nihat Bey olaya şahit olmuş, manzum ve mizahi bir manzume kaleme alır ve ilk önce kendisine okur. Bu manzume, Mükrimin Halil Bey'in o kadar hoşuna gider ki kahkahalarla güler. Kuzum Nihat ne olursun, bunu Fuat Köprülü ile İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Bey'e de oku demekten kendisini alamaz. Yine İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'in toplantılarına devam eden edebiyat muallimi Lütfi Güngör, mizahi bir portre çizmiştir. Mükrimin Bey ne kadar hoştur ya Lübalin. Çizeyim portreni bir salona asmak için. Her gören der ki güzel yaratmış Allah. Ne güzel çehre o. 41 kere tüh maşallah. Mevlevi sikkesi güya, soba embubesi baş. Sin 35, haydi yanıldık diyelim 35 yaş. Çok kasir ondaki boy boy, budur ancak kusuru. Sureti siretine benzemiyor kalbi duru. Ne zaman giyse silindir o silindir başına, kâmeti belki uzar tam gelir kız taşına. O ne gözler hani baksan okuyor bel fecri, o yanaklar ise elbette kızartır fecri. Evet, kütüphanecilik mesleğiyle meşhur Muzaffer Gökman da Mükrimin Halil Yinancı kütüphane dervişlerin içinde en mutena bir mevkiye yükseltiyor. Eğer kütüphaneyi bir tekke kabul edersek, hocanın derviş değil şeyh olması hem de şeyhlerin şeyhi makamına oturtulması icap eder. Madem şiir vadisinde yıllarca at koşturup da birinci gelenler sultanı şu ara yani şairler sultanı ilan ediliyor. Madem ki eli kalem tutmaktan nasırlaşan yarım asırlık yazarlar Şeyhül Muharrerin unvanına layık görülüyor. Öyleyse ömrünü kitapların arasında geçiren, kütüphanelerin loş ve izbe köşelerinde huzur bulan, bu ilim hazinelerini kendisine mesken edinen Mükrimin Halil Hoca'yı da Şeyhül Kütüp yani kitapların şeyhi makamına yükseltmek icap ediyor. İstanbul Üniversitesi rektörlerinden Kazım İsmail Gürkan, Mükrimin Halil Hoca için herkes kitap okur fakat Mükrimin Halil Hoca kütüphane okur derdi. Topkapı Sarayı'nın kütüphanesine en erken Mükrimin Halil Hoca gelirdi değerli dinleyiciler. Vazifelerden önce kapıya dikilirdi. Akşam olunca da hademelerle beraber dışarı çıkardı. Bir eliyle bastonunu tutardı. Diğeriyle içi cilt cilt kitaplarla dolu koca bir çantayı adeta sürüklercesine taşırdı. Fakat asıl malzemeyi keskin zekasının ve kuvvetli hafızasının yardımıyla naklederdi. Bu cins kafanın içi, çantasında taşıdığı kitaplardan, eşiklerini aşındırdığı bazı kütüphanelerden daha zengindi. Fakat ne yazık ki hoca bu derin ilmine, geniş mahfuzatına rağmen çok az eser verdi. Emsali olan bazı ilim adamlarında müşahede edilen aşırı titizlik ve tevazu onun en bariz hususiyetlerinden birisidir. Her türlü kaynağa ulaşma tutkusu, kılı kırk yarması ve önünde daha uzun yılların bulunduğunu vehmetmesi, ilmiyle mütenasip, muhallet, muazzam, ölümsüz eserler kaleme almasına mani oldu. Ama ne çare ki Düsturname-i Enveri, Anadolu'nun fethi, Tanzimat'tan meşrutiyete kadar bizde tarihçilik, Feridun Bey münşaatı, Dulkadiroğulları tarihi gibi isimleri taşıyan kitapları sahalarında yegane kaynaktır. Şifahi kültürün son temsilcilerindendi hoca. Yazmaktan çok konuşmaktan hoşlanırdı, şark kültürüne uygun olarak. O kalem erbabı değil, söz sultanıydı, sohbet adamıydı. Satırlardan çok sadırlara ehemmiyet verirdi. Heyecanlı konuşmalarıyla canlı kitapların ortaya çıkmasına vesile olurdu. Sadece insanlar değil, semtler de öksüz ve yetim kalır. Bu acıyı sinesine çeken semtlerin semtine artık kimse uğramaz olur. Mükrimin Halil Hoca da 1961 senesinin Aralık ayında vefat edince, 64 yaşındaydı, Bayazıt ve çevresi işte böyle bir mateme büründü. Çınarların altında hüzün rüzgarları esti. Laleli kahvelerinde çayların demi bozuldu. Küllükün külleri küllendi, tarihi sohbetleri tarihe karıştı. Behçet Kemal anlatıyor, Şadırvan dergisini çıkardığım günlerde diyor, Laleli'de oturduğum apartmanın pencerelerinden görünen iki katlı küçük Şirin evine sabahları uğrardım. Derse gidecek değilse uzun beyaz entaresini giymiş, bir eski zaman efendisi gibi bir iskemleye bağdaş kurmuş olurdu. Bu duruş bir yandan da dört bir tarafı kitaplarla dolu raflardan birine uzanıp da bir kitap kapmak için fırsat kollayıp güç toplayan bir beyaz büyük kuş tünemesine benzerdi. Onunla böyle sohbetlerimizden birinde Selçuklularda ana dil şuuru olmamasından duyduğum ezayı dile getirmeye teşebbüs ettim. Bam teline dokunduğumun farkındaydım. Şöyle bir kımıldandı, hatim indirmeye niyetli bir hafız gibi diz değiştirdi ve en metotlu bir batı bilgini bir konuşmaya başladı. Konuşmasında Selçukluların Anadolu'ya çadırlarla geldiğini, aşiret hayatı yaşadıklarını, Anadolu'yu fethettikten sonra bir anda hem akıncı, mücahit, yiğit olarak ömür sürdüklerini, bir yandan da çok mahdut kelimeli, yavan bir çadır dilinden iki asırda mükemmel bir edebiyat dili meydana getirdikleri için övünmemiz lazım geldiğini söyledi. Bir yandan dini metinleri yazıldığı Arapça, bir yandan o zamana kadar devlet geleneğinin resmi dili olan Farsça, bu ikisinden de kelimeler alarak fakat Türkçeyi, arı Türkçeyi, doğru Türkçeyi muhafaza ederek bir güzel Türkçe meydana getirdiler. Bundan dolayı Selçuklulara ne kadar şükretsek azdır. Az zamanda bu kadar mesafe almak ancak onlar gibi insanlara mahsustu cevabını verdi uzun bir konuşmadan sonra. Turan diyor ki Mükrimin Halil Hoca'nın bilgi hududu ihtisas sahalarına inhisar etmemiştir. Dünya tarihinin her devrini ve her mevzunu müktesebatı arasına almıştır. O derece ki diğer devirler için askeri, siyasi, fikri ve biyografik sahalarda bazen mütehassısları bile onunla boy ölçüşecek bir kudrete sahip değildi. hatta Mükrimin Halil, tarih ilminin geniş çevresine de sığmayan bir insandı. Hemen her ilim sahasından bilgi hazinesine sonsuz nakiller yapmıştı. Derin tecessüsleri, ona hayrata şayan bir bilgi hamulesi, bir bilgi yükü yüklemişti. Bu muazzam hazineye rağmen o ilim aşkından ve araştırma zevkinden hiçbir şey kaybetmemişti. Gençliğinden ölümüne kadar ömrünü kitaplara, kütüphanelere ve bilhassa yazmalara vakfetmişti. Mesela Paris kütüphanesinde çalışırken kitap istinsahı yasakmış gibi bir yere gizlendiği ve milli tarihimizin mühim bir kaynağı olan Düsturname-i Enveri'yi bir gecede kopya ettiği rivayetini dinlemiş ve buna hayranlıkla inanıldığını müşahede etmiştim. O beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz hadisine mazhar bir kimseydi. O memleketimizde ilmi ünvan ve mevkileri sadece bir vasıta kılan birçok profesörler arasında eski ve Avrupa'yı manada müstesnalardandı. Bilgisinin genişliği, hafızasının hayrete şayan kudretiyle eskilerin allame, mütebahhir, derya, umman veya Frenkçesiyle erudi sıfatlarıyla ifade ettikleri alim tipinin tam bir numunesiydi. İsmail Saip ve İbnül Emin gibi allamelerin daha modern ve daha geniş bir devamıydı. Hafızası kadar zekası da çok kudretli ve keskindi. Tarihi hadiselerin ve şahsiyetlerin psikolojilerine nüfuz ederdi ve bugünkü insanların hüviyet ve karakterlerini teşhiste çok isabet ederdi. Mükrimin Halil Bey, tarihte büyük hareketleri, yüksek siyaset ve fikir adamlarını esas sayan klasik tarih görüşüne bağlıydı ve çalışmalarını da bu istikamette yürütürdü. 20. asrın içtimai, iktisadi, kültürel tarih anlayışına pek itibar etmezdi. Fakat bunlara da alaka duyardı. Bunların tarihin dışında saymakla beraber bunlara da alaka duyardı. Tabii bu biraz da mizacıyla, şahsi görüşüyle alakalıydı. Bir başka sebebi de çalışmalarını daha ziyade kaynaklara teksif etmişti ve modern tarih tetkiklerini ihmal etmişti. Kaynaklar günümüze aktarılsın için pek çok gayreti olmuştu. Böylece diyor Osman Turan, çok mühim bir rol oynadı Türk tarihçiliğinde Mükrimin Halil Bey. Tarihin iki büyük hanedanına aşk derecesine bağlıydı. Bunlardan bir tanesi Abbasiler dahil olmak üzere Ali Resul, yani Hazreti Peygamber'in ailesi. İkincisi de Ali Osman, yani Osmanlı hanedanı. Bu ikisinin dünya tarihinde büyük bir vazife ve kutsiyeti olduğuna inanırdı. Bu konuda konuşurken heyecanlanırdı. Hiç kimse onun kadar Bursa'da teşekkül eden Türk İslam mefkûresi ve gaza ruhunun kutsiyetine inanmış değildi ve bunun tarihi ehemmiyetini kavramış değildi. Ömrü boyunca bu heyecanı yaşadığı ve üç kıta üzerinde kurulan bu devletin aradaki maddi manevi kudret kaynaklarına karşı hayranlığını duydu, etrafına da duyurdu. Üstad, Türk İslam tarihine çok bağlıydı ama onu romantik bir tarihçi haline getirmedi. Gerekirse tenkitlerinde yaptı. Hayatı, ders ve kütüphane dışında geçen hayatı hep tarihi destanları anlatmak ve devrimizin meseleleriyle münasebetlerini kurmakla geçirdi. Etrafında her türlü insan olur fakat onu zevkle dinlerdi. Tarihi sohbetleri muhatabının zevkine ve kabiliyetine göre ayarlamakta da ustaydı. Mevzu bazen başka sahalara, tarihten başka sahalara intikal ederdi. Konuşmalarında daima Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden, efendim büyük mütefekkirlerin ve şairlerin sözlerinden söylerdi. Mesleği ne olursa olsun onun huzurunda faydalanmayan, zevk almayan kimse kalmazdı. Tarihin izahında folklor mahsullerini kullanacak kadar da modern tarih metotlarına başvururdu. Tabii şifai tarihçinin icabıdır bu. Mesela at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır atasözünü imparatorluk cemiyetinin yüksek ahlak ve şeref duygularının bir inikası, bir yansıması olarak söylerdi. Devlet malı deniz yemeyen domuz tekerlemesini de son devir ahlak sukutunun bir delili sayardı. İmparatorluk ricalinin, milli mefkürenin dört mukaddes unsuru olan din, devlet, mülk yani vatan ve millet uğrunda her an ölüme hazır olduklarını beyan ederken, hemen hemen hiçbir devlet adamının düşmana iltica etmemiş olmasını da buna, bu mefkureye, bu şeref duygusuna bağlardı. Mükrimin Halil Hoca, birçok kimseleri mevki ve menfaat vasıtası olarak faydalanmak istedikleri tarih ve dil modalarına itibar etmezdi. Çünkü onun ilmi ve milli kanaati vardı. Esasen siyasetin ve ihtisas sahibi olmayanların ilmi ve milli meselelere müdahalelerini bir felaket ve kıyamet alameti sayardı. Onun için inanmadığı bir meselede bir emrivaki karşısında kalmamak maksadıyla ortalarda görünmekten kaçardı. İlmin siyasetle karışık olduğu zamanlarda kongrelere ilmi fakat mütevazi mevzularla iştirak ederdi. Türkiye tarihini Büyük Malazgirt Zaferi ile başlatırdı. Bununla beraber bu toprakların en eski sakini olan Hititlerin bizden başka varisi olmayacağını da kabul ederdi. Şemsettin Günaltay'la bir hayli münakaşaları vardır ki kendisi fakültede hocasıydı. Aynı zamanda babasından, Kadı Efendi'den de bazen güzel fikirler ve menkıbeler naklederdi. Babası dermiş ki, Türkler hukuk ve devlet işlerinde, Araplar ilimde, İranlılar da edebiyatta temayüz etmişlerdir. Böylece kuvvetli bir İslam birliği ve medeniyeti vücuda gelmiştir. Tam bir millet olmanın şartı yine de böyle bir birliğin tahakkuku ile olur. Bundan dolayı basite irca edilmiş bu fikirle Birleşmiş Milletler ideali ile bölgesel işbirlikleri arasında bir mutabakat var. Üstadın babasından naklettiği bu bilgi güzel. Siyasi görüşleri de dikkate şayan idi. Siyaset adamlarında gördüğü istikrarsızlık karakter zaaflarını güzel bir formüle bağlamıştı. İyi bir siyasetçinin önünde masa arkasında kasa olması lazımdı derdi. Kendisi mesela derdi ki, makama ve mevkiye, paraya emniyet vermediği halde birçok hadiseleri bununla izah ederdi. Sultan Hamit ve Adnan Menderes subayların maddi ihtiyaçlarını karşılasalardı yıkılmazlardı derdi. Bir de sultanın ve Adnan Menderes'in aşırı merhametli olduğundan yakınırdı. Ve yine imparatorluğun cehaletleriyle, tecrübesizlikleriyle yıkılmasına, süratle yıkılmasına sebep olan ve felaketlere sebep olan iddiaçıları da bundan dolayı çok tenkit ederdi. İddiaçıları hiç sevmezdi. Devlet adamının kıymeti eseriyle ölçülür derdi. Münakaşalarında müsamahakar idi, kızmazdı. Maddi ihtirası yoktu. Makama, servete, hayatın maddi zevklerine, gösterişe katiyen aldırmazdı. Doğruluğa, fazilete bağlıydı ve bunlara bağlı olanlara hayrandı. Dost muhitini kollardı. İnsanların temayüllerini okşar, nezaket kaidelerine riayet ederdi. Fakat asli inançlarını muhafaza eder. Asla tabasbus, riya yapmazdı. Hiçbir kayıtla bağlanamayacak kadar serazad idi. İşte bundan dolayıdır ki bekar kalmış, hiç evlenmemiştir. Hatta mevzu ve sohbetin cazibesi ona yemek uyku gibi tabii ihtiyaçlarını da unuttururdu. Bir defasında bir Konya'ya seyahatte bulunmuş. Yolda Kazım İsmail Bey ile Muzaffer Esat Beyler varmış. Tarihi coğrafya üzerine sohbet dökülmüş. Otelde onunla aynı odada kalmışlar. Sohbet merakı gece uyumasına, sabah da uykuda kalmasına engel olmuş. Hatta kendisine demişler ki sizin bekar kalmanızdaki isabet var. Aksi takdirde hiçbir hanımın bu hayata dayanamayacağını söylemişler. Ona gülmüş ve hak vermiş. Mamafi sohbet uzamasına rağmen Mükrimin Halil Hoca liyakat ve kabiliyet görmediği insanlarla görüşmekten zevk almaz, onlara tahammül edemezdi. Zaten insanları teşhiste, psikolojilerini, karakterlerini tahlilde çok isabet ederdi. Ve zaman onun hükümlerinin doğruluğunu gösterirdi. Mükrimin Halil Hoca vaktiyle İstanbul camilerinin perişan hali mevzu bahis oldukça ki İstanbul camilerinin çoğu harap ve ibadete kapalıydı o yıllarda. Bunların imparatorluğun azametine göre yapılmış abideler olduğunu söylerdi. Pek çok vakıfları vardı, hudutların haricinde kaldı. Bunlar olmadıkça tamir etmelerinin, edilmelerinin çok zor olduğunu söylerdi. Bir gün kendisine, imparatorluğu diriltemedik ama camiler ihya edildi dendiği zaman, eski sözlerini hatırlamış fakat yine de mahzun olduğunu söylemiştir. Mükimin Halil Hoca 64 yaşında vefat etmiştir. Ele ayağa düşmemiş, bakılma ihtiyacı olmamıştır. Zaten ihtiyaçları çok sadeydi. Son zamanlarda bazı şikayetleri belirmeye başlayınca, ilerisi için acaba ne olur, kendisine kim bakar diye eşi dostu düşünürken, o hiç kimseyi uğraştırmadan, kimseyi taciz etmeden dünyayı terk etti gitti. O gidince İstanbul'un, Bayazı'nın, kütüphanelerin sevki de gitti. Yeri gelmişken tarih hocamız, orta mektepte, lisedeki tarih hocamız Mükrimin Halil Bey'in talebelerindendi. Ondan işittiği bir anekdotu anlatmıştı. Onunla sözlerimizi bitirelim. Her gittiği yerde Mükrimin Halil Hoca'ya çay ikram ederlermiş değerli dinleyiciler. Bilhassa kütüphanelerde. Mükrimin Halil Hoca da çayı çok sevdiği halde içmezmiş. Neden çay içmediği sorulunca da, evladım, çay idrar yapar. İdrar, icbar yapar. İcbar da ilim yaptırmaz diye onları nezaketle reddedermiş. Yani çay insanın daha çok tuvalete gitmesine sebep olur. Bu da insanın ilimle uğraşacağı vaktini yok eder, selbeder. Bundan dolayı çaydan bile kendisini mahrum kılmıştır. Değerli dinleyiciler, bugünlük bununla iktifa edelim. Hatıralar programı bugünlük bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın. Mükrimin Halil İnanç Hoca'yı da rahmetle ve minnetle anıyoruz.
Hatıralar.